أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Allah nasip ederse bugün Hakka suresinin anlamı üzerinde konuşmaya başlayacağız. Surenin ayetleri kısa kısa, oldukça etkileyici kıyamet manzaraları ihtiva eden bir sure. 52 ayetlik bir sure, Mekke döneminin hemen ilk başlarında indirilen surelerden bir tanesi. Mülk suresinden sonra indirilmiş. Yani her Mekke suresinde gördüğümüz ana konuyu burada da görebileceğiz. Yani insanların Allah'a imanı, ahirete imanı, kulluk yapmalarının gerektiğinin şuurunda olmaları ile ilgili konular var. Geçmiş kavimlerden kısacık hemen örnekler verilecek. Onların başlarına gelenler hatırlatılacak. Arkasından kıyametteki hesap vaktine ilişkin çok çarpıcı bir tasvir, bir canlandırma bölümü var. Ve arkasından o her zaman Kur'an boyunca tekrarlanan tevhid çağrısı, ahirete iman çağrısı, kulluk bilinci çağrısıyla sure tamamlanacak. Şöyle bir bakalım neyle karşılaşacağız. Bismillah. El-Hakka. Birinci ayet. Kelimenin yapısı gereği, tecvid kuralı gereği uzatılarak okunması zorunlu olan bir kelime. El-Hakka değil. El-Hakka. Kelimenin söylenişinde bile zaten bir dikkat çekicilik var. Yani şöyle düşünün, insanların arasında ayağa kalkıp dikilmiş bir elçinin, bir duyurucunun herkesin dikkatini çekecek şekilde el-hakka diye bağırdığını, kelimenin anlamına bile henüz geçiş yapmadık. Kelimenin kendisinin söylenişindeki çarpıcılık bile dikkat çekici. Anlamı kesinlikle gerçekleşecek olan ya da inkar edilemeyecek olan hakikat. El-hakka kelimesi hak kelimesinin işte bir harf ziyadesiyle oluşturulmuş bir formu. Yani hak olan şeyi bildiriyoruz, hakikat olan şeyi bildiriyoruz. Bir de bunun başına el getirdik. Böylece tartışılamayan bu hakikat, kendisiyle karşılaşacağımız bu hakikat bildirilmiş oldu. Bir hakikat ilanı yapılıyor. Kesinlikle reddedilemeyecek, kendisinden kurtulamayacağınız bir hakikat. Ey insanlar, bunun farkında olun duyurusu. Arkasından dikkat çekici ikinci bir ifade, mel hakka. Hakka nedir? Bu soru karşıdakilerin bu konudaki bilgisini ölçmek için sorulmuş bir soru değildir. Bu soru dikkat çekmek için sorulmuş bir sorudur. Akıllarının başlarına gelmesi için, konunun öneminin fark edilmesi için oluşturulmuş bir soru kalıbıdır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'deki her soru kalıbı aslında karşıdaki insanlara sorulan bir soru değildir. Bazen onların bir iddiasının reddi için kullanılır. Bazen bir konuda merak uyandırmak için, bazen de bir konunun önemini vurgulamak için. İşte buradaki de konunun önemini vurgulayan, dikkatleri toplamaları gerektiğini bildiren bir ifade. Sen Hakka'nın ne olduğunu, Hakka nedir? Üçüncü ayette konu tekrar aynı şekilde ele alınıyor. Biraz daha uzatıldı. Dikkat etmişsinizdir. Küçük küçük uzattı Rabbimiz ifadeyi. El-Hakka diye başladı tek kelime. Mel-Hakka diye başladı iki kelime çıkardı. Şimdi وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ. Sen o kesin gerçekleşecek olanın ne olduğunu nereden bilirsin? Aslında cümlenin yapısı itibariyle, gelişi itibariyle biliyoruz ki dikkat çekmek için, insanların uyarılması için söylenmiş bir söz bu. Bu soruda da doğrudan bir soru yok. Ama bundan başka bir anlam da çıkartılabilir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullanılan bir kalıp olmasından yola çıkılarak, el-hakka dediğimiz o inkar edilemeyecek ve kendisinden kurtulamayacağınız muhakkak gerçekleşecek olan hakikat nedir o, biliyor musun? Onu eğer Allah bildirmeseydi sen bilemezdin. Eğer elçiler gelip haber vermeseydi sen bunun farkında olamazdın. Ancak elçilerin gelip haber vermesiyle öğrenebileceğin bir hakikat öğreniyorsun. İyi dinle uyarısı var. Kezzebet Semud ve Adum bil Kari'ah. İlginçtir. Arka arkaya iki defa soru kalıbıyla geldi. Dikkat çekildi. Arkasından doğrudan doğruya bu inkar edilemeyecek hakikatin ne olduğu hakkında bir açıklayıcı bilgi verilmedi. Bilgi vermek yerine Allah Teala bu gerçeği inkar edenlerin başına neler geldiğine geçiş yaptı. Semud ve Ad kavimleri Kari'ayı, yani o korkunç gerçeği, o vurucu, insanların alınlarına, kafalarına çarpacak olan o sarsıcı, çarpıcı gerçeği onlar reddettilerdi. Dikkat etmişsinizdir. Burada kıyametten ikinci bir kelimeyle bahsetti Allah Teala. Birisi el-Hakka'ydı. Bu sefer el-Kari'a dedi. Kıyameti anlatır ya da Allah'ın azabını anlatır. Bu Kari'ayı, insanların başlarına gelecek olan bu sarsıcı gerçeği Ad ve Semud kavimleri yalanlamışlardı. Peki ne oldu yalanlayınca? Femma Semud. Semud kavmi fe uhliku bit tagiye. Onlar azgın bir sesle helak edildiler. Kelimenin kendisinde bir korkunçluk var. Fe uhliku bit tagiye. Tuğyan, haddini aşmış, azgınlaşmış bir sesle. Yani işte Allah dilediğinde nelerin silaha dönüşebildiğini, nelerin azap vesilesine dönüşebildiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ses, kendisiyle sürekli iç içe olduğumuz bir olaydır ses. Ne olduğunun konuşulması ayrı bir şey ama sesin ne olduğunu bilmeyen yoktur. O ses makul sınırlarını, makul sınırları, katlanılabilen sınırları içerisinde olduğu sürece işlerimizi görmemizi sağlıyor. Ama bu söz makul sınırın, bu ses makul sınırın üzerine çıktığında artık Allah'ın azabının bir ulaştırıcısı, bir vesilesi haline gelebiliyor. Azgın bir sesle Semud kavmi helak edildiler. Ayrıntılı bilgi falan verilmiyor. Burada meselemiz insanların kıyamet gerçeğiyle hızlı bir şekilde karşı karşıya getirilmeleri. Hemen Ad kavmine geçiş yapıyor Allah Teala. وَاَمَّا عَادٌ Ad kavmine gelince فَاُهْلِكُوا بِر۪يحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ Onlar da bir rüzgarla helak edildiler. Uğursuz, uğursuz, azgın bir rüzgarla helak edildiler. Uğultuluydu, çok gürültülüydü, azgın bir rüzgardı. Rüzgar geldi ve Ad kavmini o evlerinin sağlamlığıyla, kayaların içerisine yerleştikleri, dağın içini oyarak elde ettikleri evlerine hiçbir doğal afetin ulaşamayacağına güvenen Ad kavmi sadece bir rüzgarla helak edildiler. Sekharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husuma. Allah-u Teala bu uğultulu, azgın rüzgarı bu azgın kavmin üzerine 7 gece 8 gün boyunca kesintisiz estirdi, estirdi, estirdi. Peki sonuç? فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَى Gelip bir baksaydın, bir görebilseydin eğer onları. Yerlere savrulmuş, yerlere savrulmuş, cansız düşmüşlerdi. كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ Sanki içleri boşaltılmış kof hurma kütükleri şiddetli bir rüzgarın önünde oradan oraya savrulur gibi etrafta onların bedenleri savrulup duruyordu. Ki bunlar bedenlerinin büyüklüklerine, bedenlerin gücüne, evlerinin gücüne, sanatlarına, tekniklerine, imkanlarına güvenen bir kavimdi. Allah sadece uğultulu bir rüzgarı bir hafta onlara kesintisiz estiriverdi. Şöyle bir soru aklınıza gelmemesini tavsiye ederim. Yani Allah Teala bir anlık bir sesle de onları yok edemez miydi? Ya da ne bileyim başka bir şey, bir anda onları cezalandıramaz mıydı? Hemen bir yukarıdaki ayette Semud kavminden bahsederken sadece azgın bir sesin geldiğini ve onları cezalandırıp helak ettiğini öğrendik. Burada bu rüzgarın 7 gece 8 gündüz boyunca estirilmesi acaba ne hikmet taşır gibi bir meseleye takılmamanızı tavsiye ederim. Peşine düşülürse belki keşfedilecek bir şeyler bulunabilir. Ama metnin akışı, ayetlerin ifade ettiği şey, ayetlerin hedeflediği şey bu değil. Anladığım kadarıyla. Burada doğrudan insanlara Allah'ın azabı konusunda bir uyarı yapılıyor. Kendinize güvenmeyin, evlerinize güvenmeyin, sığınaklarınıza güvenmeyin. Allah neyi silaha dönüştürecek hiç bilemezsiniz. Allah birilerini kuşların taşlamasıyla öldürdü. Birine sadece bir sineği musallat etmekle öldürdü. Birilerine sadece bir ses gönderdi. Birilerine sadece bir şimşek gönderdi. Birilerine bir sadece rüzgar gönderdi. Birilerine sadece toprağa sarsı verdi. Yani gördüğünüz gibi Allah dilediğinde her varlık Allah'ın emrini yerine getirmeye hazır bir askere dönüşüyor. Dikkat etmeniz gereken, anlamanız gereken bu sanki görünen. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ Şimdi git sen Semud kavminin yaşadığı yerlere. Sen şimdi git Ad kavminin yaşadığı yerlere. Hele bir dolaş. Bak bakalım onlardan geriye kim kalmış? Onlardan geriye kala kala yaptıkları evler kalmış. O da bugün orayı elinde tutanlara turistik geziler sonucunda para kazandırmaya yarıyor. Başka da hiçbir işe yaramaz. İşin garip tarafı bu. Belki aslında bu bilinçle gidilseydi, bu ayetlerin rehberliğinde gidilseydi, bu ayetlerin öğretileri ışığında dolaşılmış olsaydı, insanların nice dersler alacakları, ne dersler ne ibretler alacakları bir görüntüyü, şimdi sadece turistik amaçla, ne kadar ilginç mantığıyla gezip dolaşıp çıkacağınız bir yere dönüştü. Bakın onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Buna benzer bazı ayetlerden de yola çıkarak söyleyelim. Şimdi Firavun'dan da bahsedeceğiz de. Yani Allah'ın isteklerinden bir tanesidir, emirlerinden bir tanesidir insanların yeryüzünde dolaşmaları. Ama bu yeryüzünde gezmekten, dolaşmaktan amaç sadece tatil yapmak, gezmek ve hoşça vakit geçirmek değildir. Bu yeryüzünü gezmekten maksat Allah'ın günleri diyebildiğimiz o büyük günleri hatırlamak, onlardan kendimizle ilgili dersler çıkarmak ve Rabbimize kulluğumuzu artırmada bir vesile olarak kullanmaktır. O geçmiş kavimlerden sonra biraz daha yakına geldik. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ Sonra bunların arkasından sonra Firavun وَمَنْ قَبْلَهُ ve Firavundan öncekiler وَالْمُؤْتَفِكَاتُ ve Firavundan sonrakiler بِلَقَاتِئَ aynı hatayı yaptılar. Firavun da Firavundan öncekiler de ve Firavundan sonrakiler de geldiler ve hep aynı hatayı yapmaya devam ettiler o şehir halkları. Neydi o hata? Şimdi yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz. Yani çarpıcı bir girişle, sarsıcı bir girişle başlayan sure yavaş yavaş yavaş yavaş maksada doğru ilerlemeye başladı. Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun, Firavundan öncekiler, Firavundan sonraki şehirler halkı hep aynı hata. Nedir o aynı hata? Fe'asav rasule rabbihim. Hepsinin ortak hatası. Kendilerine gönderilen elçiye, Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah her bir kavme bir elçi göndermişti. Her elçinin ortak özelliği Rabbinin gönderdiği elçi olmasıydı. Her elçinin getirdiği davet aynı davetti. İnsanları ta sadece tek bir Allah'a kulluk etmeye davet ediyordu. Ya kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh cümlesini hepsi tekrarlayarak geldiler. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka kulluk edilecek bir tanrınız, bir Rabbiniz, bir ilahınız yoktur. Uyarısıyla geldiler her biri. Elbette bu sadece ağızdan çıkan bir cümle olmayacaktı. Elbette bu sadece zihindeki bir düşünce olmayacaktı veya kalpteki bir duygu olmayacaktı. Bu kalbi de etkileyecekti, zihni de etkileyecekti, dili de etkileyecekti ve bunun doğal sonucu olarak insanların yaşamlarını da etkileyecekti. Zaten insanların yaşamlarını etkileyeceği için peygamberlere dinlemediler, peygamberlerine isyan ettiler. İsyandan söz edilebiliyorsa, isyandan söz ediliyorsa bir de emirden söz edilmesi gerekiyor. Emir etmeyene, emretmeyene isyan diye bir şey olamaz zaten. Bu durumda her peygamberin aynı şeyi emrettiğini de görmüş oluyoruz. Sadece açıklamalar yapmadılar. Yani insanlara bir inancı anlattılar. O inanca davet ettiler. O inancı kabul ederlerse bu sefer de yapmaları gereken emirler getirdiler kendilerine. Yani ki kalpteki inancın, kabul edilen inancın, dildeki tevhidin amellerde, hayatta mutlaka bir karşılığı olmasını isteyeceklerdi, istediler. Onlar da Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Sonuç, فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. Böylece bu yüzden Allah onları şiddeti böyle gittikçe artan bir yakalayışla, yani öyle bir yakalayışla yakaladı ki her defasında şiddetini artırarak, şiddetini daha çok hissettirerek gelen bir yakalamayla Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Ha, bu cezalandırma falan değildi. Onu da belirtelim. Bu dünyada onların başına gelenler, yani bir sesle helak edilmeleri, bir rüzgarla helak edilmeleri, Allah'ın gittikçe şiddetini artıran bir yakalayışla onları yakalamaları, cezaları falan değildi. O sadece onların bu dünyadaki imtihanlarının, bu dünyadaki fırsatlarının, bu dünyadaki zamanlarının bitiriliş biçimiydi ki, bitiriliş biçimi sonrakine ilişkin çok açık bir bilgi veriyor. Burada bir azap yakalayışıyla yakalanan o isyankarlar Allah'ın huzuruna götürüldüklerinde, şimdi biraz sonra göreceğiz inşallah, asıl büyük azapla karşılaşacaklar. Tek mesele bu dünyada zorlu bir helakla helak ediliş olsaydı, kafirlerin, zalimlerin, azgınların cesareti belki buna yetebilirdi daha. Allah'ın nasıl bir yakalayışa yakaladığını anlayamayacak durumda olan bu insanlar, biraz kahramanlık yapıp, biraz cesaret gösterisi yapıp, nasıl bir gelişle gelsin, nasıl olsa gelecek ve bitecek diye düşünerek, aslında direnebilirler, göğüs gerebilirler, göze alabilirlerdi. Ama ceza bu değil ki. Daha ceza gelecek. Bu sadece onların bu dünyadan alınıp götürülüşüyle ilgili bir anlatımdı. Şimdi Rabbimiz genel bir takım gerçekleri de hatırlamamızı istedi. Bakın diyor ki, İnna lamma tagal ma'u hamelnakum fil cariye. Gerçek şu ki, su taştığı zaman, su azgınlaştığı zaman, sizi gemide taşıyan da bizdik. Sizi gemide biz taşımıştık. Böylece Allah Teala, Ad kavminden, Semud kavminden, Firavun'dan, Firavun öncekiler, Firavun'dan sonrakilerden bahsetti. Bu sefer bu ayette aldığı olayı ta en başa, bildiğimiz ayetlerde bize anlatılan ilk helak edilen insan topluluğuna kadar götürdü. Böylece Nuh kavmine geri dönmüş olduk. Yani dedi ki Allah Teala, yahu bu uyarıyı ilk kim inkar ettiyse ilk onu yakaladık. Artık bir ders almanız gerekmiyor muydu? Onların içerisinden iman edenleri su azgınlaştığı zaman, su taşkınlaştığı zaman içerinden iman edenleri kurtaran bizdik. Ey şimdi siz gemide taşınanların arkasından gelen halk. Ey şimdi siz Allah'ın suyun taştığı zaman gemide kurtardığı insanların soyundan gelen halk. Neden atalarınızın yolunu terk ettiniz? Hep atalarınızın yolunda gitmekten bahsediyorsunuz. Hep atalarınızın dininin bağlısı olmakla övünüyorsunuz. Eğer gerçekten atalarınızın dininin takipçileri iseniz, bu olayı hatırlamanız ve sizin gerçekten atalarınızın kim olduğunu iyi düşünmeniz gerekmez miydi? Neden atalar içerisinden sizin şirkinize bulaşmışları atanız kabul ediyorsunuz? Neden atalar dininden sadece sapkınlıkları emredenlerin izinden gidiyorsunuz? Eğer bir geçmişin izinden gitme söz edilecekse, işte bakın, Allah Nuh kavmini, Nuh Aleyhisselam'ın karşısındaki kavmi peygamberine isyan ettiklerinde suyu taşkınlaştırarak, suyu bir silah olarak kullanarak Allah onları cezalandırdı. Ama içlerinden iman edenleri akıp giden bir geminin üzerinde taşıyıp onları kurtardı. Ve bunların arkasından siz geldiniz. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُوا وَاعِيَةً. Niye yaptık bunu? Öyle ki onu sizlere bir ibret olsun diye böyle yaptı Allah. Ve bir de gerçeği belleyip kavrayabilen kullar da onu belleyip kavrasın diye böyle yaptı. Yani ki bu yaşandığını duyduğunuz olay, bu geçmişe ait bir olayı okurken ona bir ibret nazarıyla bakmaz gerekmiyor muydu? Allah bunu bir öğüt verici kılmış. Allah Resulüne isyan edenleri cezalandırmış. Onları cezalandırırken kullandığı cezalandırma yöntemini arkasından gelen insanlar için bir öğüt vesilesi kılmış. Öğüt vesilesi kılmış ki işitecek, anlayacak kulakları olan ya da şöyle söyleyeyim, işittiklerinden bir şey anlayabilen, kulağına gelen seslerden bir şeyler kavrayabilen, duyduklarından, dinlediklerinden, öğrendiklerinden işe yarar, hak, hakikate uygun sonuçlar çıkartıp bir şeylere ulaşan, hakikate ulaşabilen kavrayışlı insanlar oluşsun. Onlar bundan öğüt alsın diye böyle yaptı Allah. Almadınız mı? Peki siz bilirsiniz. Sadece şunu hatırlamanız gerekiyor. Bu hep böyle devam edip gitmeyecek. Bir gün gelecek. Kaç şehir halkı geçtiyse geçti olacak. Kaç kavim peygamberlerine isyan ettiyse esti olacak. Kaç ulus, kaç millet, kaç insan topluluğu, kaç nesil Allah'tan kopuk yaşamışsa yaşamış olacak. Ama unutmayın ki bu böyle devam etmeyecek. Bir gün gelecek. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Bir gün gelecek. O gün sura güçlü bir üfürülüşle üfürülecek. Çok ayrıntıda falan girmiyoruz ha. Sur, sura üflendi. Nasıl bir üfürüşle üflendi? Sur ne? Kimin elinde? Şimdi nerede? Şimdi ne yapıyor? Hiç ilgili değil bunlar, bu sorular bu konuyla ilgili. Aşağı yukarı bu sözü dinleyen herkes aynı şeyi anladı. Nedir o anladığımız şey? Yani Allah Teala bir gün gelecek, bir kulunu şu gerçeği ilan etmek için memur kılacak. Artık iş bitti. Artık sınav dönemi kapandı. Oyun bitti. Dünya hayatının sahnesinin perdesini kapatıyoruz. Artık içinde bulunduğunuz oyun eğlence dönemi. Artık o sizin hakikat zannıyla ayrılmayacağınızı zannederek ayrılmayacakmış gibi yaşadığınız bu sadece bir gösteri merkezi olan sahne kapandı diyecek Allah. Sura güçlü bir üfürüşle üflendi. Sanki bir olayın bitirişini ilan eden bir boru gibi, bir düdük sesi gibi düşünün. Oyun bitti diyecek birisi. Game over. İlan edilecek yani. Her oyunun sonunda game over'ı gördüğü zaman mutlu olan insanlar var, üzülenler var. Yeterince puan toplayamadığı için çok üzgün insanlar var. Allah biliyor ya, anladığım kadarıyla aynen bu oyun gibi olacak. Hani çocuklar ellerine cep telefonlarını ya da tabletlerini ya da bilgisayarlarını alıp oynamaya başlıyorlar. Zamana karşı yarışıyorlar. Hiç fark ettiniz mi? Fark etmiş olmanız lazım. Fark etmediyseniz yani ayıp etmişsiniz demektir. Çünkü çocuklarınız bunlarla oynayıp durmaktayken çocuklarınızın ne oynadığının farkında değilseniz bunun hesabını ayrıca vereceksiniz demektir çünkü. Çocuklarınızı, çocuklarımızı, gençlerimizi görmüyor musunuz? Gerçi büyükler de çocuklardan çok farklı görünmüyorlar ama belli bir zaman diliminde en yüksek puanı toplamaya çalışıyorlar. Gerçekten hayatın, hayat sınavının ta kendisi gibi görünüyor bana yani. Aynı şey. Belli bir zaman diliminde toplayabileceğin en yüksek puanı toplamaya çalışıyorsun. Aslında hayat buydu. Allah Teala'nın ifadesiyle hayat oyun ve eğlenceydi. Biz de bunu bir şekilde oyun haline getirdik. Allah bir gün bir kulunu görevlendirecek, o suru üfleyecek ve oyun bitti diye ilan edilecek. Sahneyi değiştirelim o zaman. Ve humiletil ardu vel cibalu fedukkata dekkatan vahide. Bir manzara canlandırın. Yeryüzü alınır, dağlar alınır, sert bir çarpışla birbirine sert bir şekilde çarpılır. Sanki Allah dağları yerinden kopartacak, o yeryüzünün kazığı halinde yeryüzüne çaktım dediği, yeryüzünün mıhı, kazığı dediği dağları yeryüzünden söküp alacak, o söküp almanın getirdiği etkiyle serseri gibi dolaşmaya başlayan gök yeryüzünü kendi haline bırakmayacak, onu da alacak ve o kaldırdığı dağlarla yeryüzünü birbirine sert bir çarpışla Allah çarpıverecek. Fe yevmeizin vakaatil vakıa. O gün olacak olan olmuştur. O gün gerçekleşecek olan neyse o artık gerçekleşmiştir. Dünya bildiğiniz dünya değil. Gök bildiğiniz gök değil. Güneş bildiğiniz yerde durmuyor. Yıldızlar bildiğiniz yerlerinde değiller. Ay bildiğiniz yerinde değil. Niye? Çünkü yeryüzü zaten bildiğiniz yerde değil. Siz neredesiniz? Biz neredeyiz? O manzaranın içerisinde yerimizi hayal etmeye çalışın. Yeryüzü böyle alt üst edilmişken başınızı kaldırın göğe bakın. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ Gök yarılmıştır. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ O gün gök zayıflamış, sarkmış ya da şöyle söyleyeyim yarılıp açılmış ve arkasındaki bütün gerçekleri gözler önüne sermiştir. Bir şeyi fark etmeye çalışın. Yani çok fazla kelimeye dökmek istemediğimiz, müfessirlerin de kelimeye dökmekten çekindikleri bir canlandırma sahnesi var ortalık yerde. Allah Teala zihnimizde, hayalimizde bir sorgu sahnesi oluşturuyor. Bir mahkeme sahnesi. İçinde bulunduğumuz, alıştığımız bu mekan, bu yeryüzü mekanı, bu gökyüzü mekanı değişti. Bambaşka bir hale geldi. Ve artık gökyüzünün gizledikleri de ortaya çıktı. Nedir o? Geliyor. Vel meleku ala ercaiha. Melekler göğü etrafından sarmışlardır. Ya da yan yana her tarafta melekler vardır. Onun çevresinde, göğün çevresinde her yerde melekler vardır. Ya da şöyle söyleyin, şöyle düşünün. Artık kafanızda nasıl canlandırabiliyorsanız. Yeryüzü dağlar ve birbirine çarpılmış yepyeni bambaşka dümdüz ben ne bileyim belki de harap mahvolmuş bir hale getirilmiş. Gökyüzü başka ayetlerle birleştirin yıldızların döküldüğü, güneşin dürülüp kaldırıldığı, ışığının söndürüldüğü bir manzara oluşturulmuş. Ve gökyüzü arkasında gizlediği gerçekleri açığa çıkarmış. Melekler insanların etrafını, yeryüzünün etrafını çepeçevre sarmışlar. Artık kaçacak hiçbir yer yok. Mahkeme zamanı geldi. Mahkeme salonu kurulduysa, mahkeme zamanı geldiyse, mahkemenin görevlileri sanıkların etrafını sarıp onları mahkemeye getirdiyse, mahkemenin reisinin de gelme zamanı. Evet, mahkemenin reisinin de kelimelerle ifade etmesi zor bölümdeyiz. O yüzden bir de bir kez daha uyarıyorum. Zihninizde bir şeyler canlandırmaya çalışın. Doğrudan kelimelere dökmesi sıkıntılı bir bölüm. Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. O gün o meleklerin de üzerinde o gün Rabbinin arşını 8 melek ya da 8 görevli taşıyarak getirir. Aslında arş kelimesinin taht anlamına geldiğini düşünün. Allah'ın arşından bahsedince, Rabbinin arşından bahsedince, siz Rabbinin tahtı deyince haşa ki Allah'ın oturacağı bir taht düşünmek yerine, tahtın temsil ettiği egemenliği, iktidarı, hükümdarlığı düşünün. O gün Allah'ın hükümdarlığının da insanların üzerinde tecelli ettiği, yani gerçek hükümdarın kim olduğunun tartışmasız bir şekilde herkes tarafından fark edildiği, öyle bir gün olmuştur o gün. Yevmeydin işte o gün var ya o gün. Turadune. Herkes Allah'a arz olunur. Hepiniz Allah'a arz olunursunuz. Tek tek getirilirsiniz. Allah her kulunu yanına yalnız getirtirir. La tahfa minkum khafiye. İçinizden hiç kimse gizlenme imkanına sahip değildir. Esprisine bile olsa Yahu bilmem kaç milyar insanın toplandığı kalabalıkta ben saklanacak bir yer bulurum bile demeyin. Esprisine bile demeyin. Çünkü Allah Teala hiç kimse o gün sizden hiç kimse gizlenemeyecek, gizlenerek kendini kurtarmayı düşünemeyecek bile. Evet, hesaplar görüldü. Her melek, Kaf suresindeki ayetlerden öğrenin. Başka suredeki ayetleri getirin yanınıza. Her melek yanında görevli olduğunu çeke çeke getirir. İşte Rabbim der, beni kendisiyle görevlendirdiğini yanımda getiriyorum. İşte bu da onun defteri der. Ve hayatı boyunca ne düşünmüşse, ne hissetmişse, neye inanmışsa, neyi yapmışsa, neyi yapmamışsa, neyi yapması gerekirken yapmamışsa, hepsinin okuyan kişinin vah bana bu ne biçim kitap, ne küçük bırakmış ne büyük, her şeyi kaydetmiş diye dövüneceği ya da endişeleneceği, en azından çok ciddi tedirgin olacağı kitabını o görevli Allah'a sunar. Allah ki zaten herkesin ne yaptığını bilmektedir. Zaten bilmiştir, zaten hükmü ortadadır Allah'ın. Bu bize gösterilen bir anlatmadır sadece. O herkesin defteri gözden geçirilir, sonuçlara bakılır ve sonuca geliyoruz. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ İşte o zaman kimin kitabı sağından verilmişse, bu sağ ve sağından verilmesi meselesini, kimin kitabı onaylanmışsa, kimin kitabı beğenilmişse, kimin artık kurtulduğuna karar verilmişse, kimin yaptıkları Allah'ın rızasına uygundur diye kabul edilmişse diye düşünün. Allah'ın amellerini beğendiği, defterini beğendiği kullarına defterleri sağ tarafından verilmiştir o gün. Defterini sağından alanın sevincine, heyecanına, coşkunluğuna tasvir edecek kelime bile bulamayacaksınız. İşte iyi bir Kur'an okuyucusunun ağzından dinlenseydi insanın tüylerini diken diken edecek bir ifadeyle فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Her kimin ki kitabı sağından verilir فَيَقُولُ O der ki, o der ki falan değil değil mi? O aslında feryat ve o çığlık çığlığa bağırır. Ha umukra'u kitabiye. Yani tecvid kurallarına uyacaksak eğer böyle çok uzun bir uzatışla okumamız gereken bir bölümdeyiz. Feyakulu defterini sağından alan der ki ha umukra'u. Türkçeleştirin ne? Alın işte okuyun bakın. Yani çok çok indirilmiş bir örnekle sene sonu geldiğinde karnesi kendisine verilen ve karnesi hep başarılarla dolu olan bir çocuğun karnesini eline havaya kaldırıp herkese göstererek bağırıp dikkat çekmeye, sevincini anlatması gibi bir sahne canlandırın. Kaldırır defterini, herkese bağıra bağıra der ki ha umukra'u kitabıya alın okuyun kitabımı. Bakın benim defterimde gizlenecek bir şey yok kardeşim. Benim defterim görülmeli. Benim hayatım incelenmeli. Bakın görülmeli. Bakın Allah'ın onayladığı bir hayat görün diye bağırırlar onlar. Hemen soracaksınız yani. Yani biz öğrenciye soruyoruz ya çok büyük bir başarı elde ediyor. Nasıl bu kadar başarılı oldun? İşte günde 8 saat çalıştım. Çok iyi bir dershaneye gittim. Babam yardımcı oldu, annem şöyle yardımcı oldu, öğretmenlerim elimden tuttu gibi bir takım başarı sebepleri açıklıyor ya. Asıl başarıyı kazanmış adama sormasak ayıp olmaz mı? Kurtuluşların en büyüğüyle kurtulmuş. Başarıların en önemlisini elde etmiş ve ilan etmiş. Alın benim defterimi, benim kitabımı okuyun demiş. Hemen ondan öğreniyoruz. Senin başarının sebebi nedir kardeş? Cevap. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben hesaba çekileceğimin farkındaydım. Bütün mesele bu. Benim başarılı olmamı sağlayan tek bir sebep var. Ben hesaba çekileceğimin farkındaydım. Ben bu bilinçle yaşadım. Hesaba verileceğinin bilincinde olan bir insana anlatacağınız fazla bir şey yoktur. ağzından çıkan her sözün hesabını vereceğine gerçekten samimiyetle inanıyorsa, ağzından her söz çıkamaz o adamın zaten. Elinden sadır olan her fiilin, ayağının taşıyarak götürdüğü her yerin, kafasına soktuğu her düşüncenin, gözünün baktığı her görüntünün, kulağına giren her sesin, midesine giren her lokmanın hesabını vereceğinin bilincinde olan bir insanın ağzından geçen lokmaların haram olmasını zaten bekleyemezsiniz. Bir insanın harama yönelebilmesi için bu gerçeğinden, bu hesaba çekileceği gerçeğinden biraz kopması, uzaklaşması, bu konudaki hassasiyetini azaltması gerekiyor. Anasıyla babasıyla ilişkilerinde hesaba çekileceğini sürekli hatırlayan birisinin anasına babasına nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Eşiyle ilişkilerinde her hareketinin hesabını Allah'a vereceğini hiç aklından çıkartmayan birisinin, bir hanımın ya da bir beyin davranışlarında hoyratlık olmasını nasıl açıklayacaksınız? Tek bir sebeple açıklayabilirsiniz. Hesap bilincinde, hesap bilincinde, hesap hatırlamasında bir zayıflama olmuştur. Çocuklarıyla ilişkilerinde, insanlarla ilişkilerinde, hayatla ilişkilerinde, kendi bedeniyle, zevkleriyle, tutkularıyla ilişkilerinde, kitapla ve peygamberle ilişkisinde ve Allah'la ilişkisinde, bütün mesele bu. Allah'a hesap vereceğinin bilincinde olmaktan bahsediyoruz. Hesap bilincini bir insanda diri tutun, başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sonuç, فَهُوَ فِي عِيشَةً رَاضِيَةً O, razı olacağı bir hayattadır. Nasıl bir hayat? Burada tarif yapılmıyor, farkında mısınız? Razı olacağı bir hayattadır. Çok seveceği, çok beğeneceği, elde etmekten dolayı mutlu olacağı, razı olacağı bir hayata geçiş yapmıştır. Ne varsa hayallerinde, ne varsa içinde hasretine olan, her şeye sahip olacağı bir hayata başlamış. İnsanların ruhları farklı farklıdır, duygusal durumları farklı farklıdır. Peşinde koştukları şeyler de farklı farklıdır. O yüzden kimisi cennetteki yemeklerle mutlu olurken, kimisi etraftaki sessizlik, sakinlik olan kimi yerlerinden mutlu olacaktır. Kimi dostlarıyla beraber oturup çay içmekten mutlu olurken, kimi akrabalarla bir araya gelip geçmişi konuşmaktan mutlu olacak. Kimi ne bileyim belki de oturacak film seyredecektir, yani aklınıza ne geliyorsa yani. Ama o razı olacağı ve artık yaptığından dolayı suçlanmayacağı, hesap sorulmayacağı bir hayata başlamıştır. Nerede? Fi cennetin aliye. O yüksek bir cennettedir. Kudufuha daniye. O yüksek cennetteki her nimet, her güzel nimetin ağacı diyelim, dallarını sarktırmış, onun hizmetindedir. Kulû veşrabû heniyen. Allah seslenir onlara ya da bir görevlisine söyler, bir kuluna, ona seslendirtir. Şöyle bir hitapla hitap edilir cennetliklere. Kulû veşrabû. Yiyin için, heniyen, rahatlıkla, hiçbir endişeniz olmasın. Bunun hesabı sorulmayacak. Hesabının sorulmayacağının rahatlığıyla istediğiniz gibi yiyin için. Atamız Hazreti Adem'in konulduğu cennetten farklı bir cennete girmiş olduk böylece. Fark ettiniz herhalde. Çünkü atamız Adem Aleyhisselam'ı Rabbimiz cennetine koyduğunda demişti ki ya Adem, üskün ente ve zevcukel cenne. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Ve kulu minha haytu ra'den, haytu şittuma ra'den. Ve bu cennette dilediğiniz gibi, nasıl istiyorsanız yiyin için. Ama fela takraba hazihi şecera. Ama şu ağaca yaklaşmayın demişti. Onlara bir de sınır getirmişti. Bu sefer sınır yok, sorumluluk yok, suçlama yok, hesap yok. Ayağınızı kaydırmak için tetikte bekleyen bir şeytan yok. Yiyin için, dilediğiniz gibi, gönlünüz rahat yiyin için. Sebep, bima esleftum fil eyyamil haliye. Artık şundan dolayı bunları yaşıyorsunuz. Bu cennete siz geçmiş günlerinizde yaptıklarınız sebebiyle girdiniz. Siz öyle bir hayat yaşadınız ki, helalin farkındaydınız, helalin peşindeydiniz, haramdan kaçıyordunuz. Farzın peşindeydiniz, haramdan kaçıyordunuz. Resulün peşindeydiniz, Resulün karşıtlarından kaçıyordunuz. Allah'a kulluk etmenin peşindeydiniz, şirkten kaçıyordunuz. Ahlakın peşindeydiniz, ahlaksızlıktan kaçıyordunuz. İbadetin peşindeydiniz, gafletten kaçıyordunuz. Öyle bir hayat sürdürdünüz. Hayatınızda inanç vardı, sahih düşünce vardı, ibadet vardı, güzel ahlak vardı, fedakarlık vardı, yüksek gayelere yönelik bir himmet vardı. Siz çok güzel bir hayat yaşadınız. O geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık siz girin cennete ve kafanız rahat, içiniz rahat, dilediğiniz gibi sorunsuz, sınırsız yiyip içebilirsiniz dedi Allah. Ve bunun bir de karşılığı var. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Ama kimin de kitabı solundan verilirse, Kur'an'ın üslubudur biliyorsunuz. Hep karşılaştırarak anlatır. Ve karşılığında da cehenneme girenlerin hallerinden anlatmaya başladı Allah. Ben bu gıdan hemen ayetin mealini, bir iki ayetin mealini verip Allah izin verirse önümüzdeki haftaya onların hallerini daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Allah Teala cehennemliklerin de hallerinden bahsederken diyor ki وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Kimin de kitabı solundan verilirse فَيَقُولُ O da der ki يَا لَيْتَنِي Vah bana لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ Keşke kitabım verilmeseydi. Biraz önceki nasıl okuduğumuzu hatırlayın. Cennetlikler ellerine kitapları sağından verilince dediler ki ha umukra'u. Cehennemlikler kitaplarını solundan alınca sesi bile kısıldı. Konuşacak dermanı kalmadı diyecek ki vah bana lem ute kitabiye. Bakın ne uzatma var, ne heyecan var, ne coşku var. Kendini gizlemenin telaşında vah bana keşke benim kitabım verilmeseydi. وَلَمْ اَدْرِ مَا حَسَابِيَ Ona da soracaklar. Burada bırakıyoruz. Cehenneme gidenlere de soracağız kardeşim. Hayırdır lan? Ne oldu? Sen ne yaptın da bu hale düştün? Senin problemin neydi diyeceğiz. O da cennette gidenlerin söylediğinin aynısının tersini söyleyecek. وَلَمْ اَدْرِ مَا حَسَابِيَ Diyecek ki ben hesabın farkında değildim. Hesap nedir bilmezdim diyecek. Allah izin verirse önümüzdeki hafta buradan alıp surenin sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Konu bütünlüğü bölünmesin diye burada bırakıyorum. Son olarak anlattığımızı bir kez daha vurgulayalım. İnsanı cennete götüren hesaba çekileceğinin bilinci, aklından hiç bu gerçeği çıkarmaması, insanı cehenneme götüren şey de hesaba çekileceğinin bilincinden uzaklaşması, hesaba çekileceği gerçeğini düşünmeden yaşamış olmasıdır. Rabbimiz inandığımız bu hesap gerçeğinin sürekli bizde canlı olmasını, zihnimizde olmasını, bilincimizin en önün safında bulunmasını bize lütfetsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.